Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurlarının Temel Eğitim Ders Notları 1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları 1. Yenilenmiş ve güncellenmiş 13. baskı, Ankara, Ağustos 2013. Bu kitap 291 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Eylül 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Aday memurların temel eğitim ders notları 1. İlk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim. Bu ders notları 21-2983 tarihli ve 83'e 6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilerek 27-6983 tarihli ve 18090 sayılı resmi gazetede yayınlanan aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin genel yönetmeliğin 18. ve 19. maddeleri gereğince Temel Eğitim Kurulu tarafından ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim mezunları için ortak kullanılmak üzere hazırlanmış veya hazırlattırılmış olup, Devlet Personel Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda söz konusu kurul tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde yenilenmiş ve güncellenmiştir. Ankara, Ağustos 2013. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Eğitim İdaresi Başkanlığı tarafından yenilenmiş ve güncellenmiş 13. baskı. Devlet Personel Başkanlığı döner sermaye işletmesinin izni olmaksızın herhangi bir vasıta ile hiçbir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz, alıntılanamaz. İçindekiler. Atatürk İlkileri ve İnkılap Tarihi. Sayfa 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sayfa 5. 1. Anayasa ve devlet kavramları sayfa 7. 2. Cumhuriyetin nitelikleri sayfa 13. 3. Cumhuriyetin temel organları sayfa 55. Genel olarak devlet teşkilatı sayfa 105. 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel organları sayfa 107. 2. İdare yönetim sayfa 118. 3. Bakanlıklarla ilgili bağlı ve ilgili kuruluşların düzenlenmesinin esas ve usulleri sayfa 128. 4. Merkezi yönetimin taşra kuruluşu sayfa 133. 5. Yerinden yönetim kuruluşları sayfa 138. 6. Kamuya yararlı dernekler sayfa 147. 7. Vakıflar sayfa 148. 657 sayılı devlet memurları kanunu sayfa 153. 1. Giriş 153. 2. Amaç, kapsam ve ilkeler sayfa 154. 3. İstihdam şekilleri sayfa 155. 4. Memurların ödevleri ve sorumlulukları sayfa 157. 5. Memurlara tanınmış genel haklar sayfa 161. 6. Memurlar için konan yasaklar sayfa 170. 7. Memur bilgi sistemi ve özlük dosyası sayfa 173. 8. Memurlara verilecek başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül. Sayfa 174. 9. Memurlar hakkında disiplin soruşturması. Sayfa 175. 10. Memurların mali ve sosyal hakları. Sayfa 182. 11. Amir-memur ilişkileri. Sayfa 197. 12. Müracaat ve şikayetler. Sayfa 213. 13. Kılık ve kıyafet. Sayfa 200. On dört. Yer değiştirme suretiyle atanma. Sayfa 203. 15. İnsan ilişkileri, beşeri ilişkiler. Sayfa 207. Yazışma, dosyalama usulleri. Sayfa 239. 1. Amaç. Sayfa 239. 2. Tanımlar. Sayfa 239. 3. Resmi yazışma ortamları, nüsha sayısı, belge boyutu ve yazı tipi. Sayfa 240. 4. Resmi yazıların bölümleri. Sayfa 242. 5. Resmi yazıların gönderiliş ve alınışlarında yapılacak işlemler. Sayfa 249. Dosyalama. Sayfa 266. 1. Tanımlar. Sayfa 266. 2. Dosyalama yönetiminin faydaları. Sayfa 268. 3. Dosyalama yönetimine geçilmemesinin sakıncaları. Sayfa 269. 4. Dosya tasnif sistemleri sayfa 271. 5. Dosyalama sistemlerinde standartlaşma ve standart dosya planı sayfa 277. 6. Standart dosya planının kullanımı sayfa 280. 7. Dosyalama işlemlerinde uyulacak kurallar sayfa 283. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi. Bu konularda ders notu hazırlanmamış olup aşağıda yer verilen referans dokümanlar ve sınav soruları göz önünde bulundurulmak suretiyle bu konularla ilgili eğitim gerçekleştirilecektir. Referans dokümanları. 1. Afet İnan Ayşe. Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler. 4. basım Ankara 1984. 2. Afet İnan Ayşe. Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları. Atatürk Araştırma Merkezi Yayını Ankara 2000. 3. Akın İlhan, Türk Devrim Tarihi, İstanbul 1976. 4. Altuğ Yılmaz, Türk Devrim Tarihi Dersleri, İstanbul 1975. 5. Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk 1919-1927, Bugünkü Dille yayını hazırlayan Zeynep Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara 1998. 6. Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk Vesikalar, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara 1991. 7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Atatürk İnkılapları, Cilt 1, Kitap 2, Yükseköğretim Kurulu yayını, Ankara 1990. 8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temelleri, Cilt 2, Yükseköğretim Kurulu yayını, Ankara 1986. 9. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk İnkılabı'nın Hazırlık Dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Cilt 1, Kitap 1, Yükseköğretim Kurulu Yayını, Ankara 1990. 10. Atatürk Yolu, 2. Baskı, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1987. 11. Atatürkçülük, 3 kitap halinde yayına hazırlayan Genelkurmay Başkanlığı, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını, Ankara 1984. 12. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 1'den 3'e 4. basım Atatürk Araştırma Merkezi yayını Ankara 1989. 13. Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri Atatürk Araştırma Merkezi yayını Ankara 1989. 14. Ateş Toktamış, Türk Devrim Tarihi 2. basım Der Yayınları İstanbul 1982. 15. Avcı Cemal, 3. dönem TBMM'nin yapısı ve faaliyetleri 1927-1931, Atatürk Araştırma Merkezi yayını Ankara 2000. 16. Aybars Ergun, Cumhuriyet Tarihi 1, 4. baskı Ankara 1995. 17. Baykara Tuncer, Milli Mücadele 1918-1923, Kültür Bakanlığı yayını Ankara 1985. 18. Bayur Yusuf Hikmet, Atatürk Hayatı ve Eseri, Doğumundan Samsun'a Çıkışına Kadar, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını Ankara 1997. 19. Eroğlu Hamza, Türk İnkılap Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını İstanbul 1992. 20. Karal Enver Ziya, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını İstanbul 1945. 21. Koca Türk Utkan, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını Ankara 1999. 22. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını Ankara 2000. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Profesör Doktor Necmi Yüzbaşıoğlu, Ortaköy, Aralık 2006. 1. Anayasa ve devlet kavramları. A. Devletin biçimsel temeli olarak anayasa. 1. Anayasa kavramı. Anayasa, bir devletin kuruluşunu, örgütlenişini, temel organlarının işleyişini ve birbirleriyle olan ilişkilerini, iktidarın el değiştirmesini düzenleyen ve bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan kurallar bütünüdür. Anayasa, devleti kuran ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruyan başlıca belgedir. Anayasalar, devlete kamu tüzel kişiliği niteliğini kazandırır. Siyasal iktidarı sınırlayarak devleti kurumsallaştırıp devamlılık sağlar. Yazılı anayasalardan amaç, yönetenlerin yetkilerini belirli kurallara bağlayarak sınırlamak ve bunlar karşısında yönetilenlerin haklarını ve özgürlüklerini yine açık kurallarla düzenleyerek güvence altına almaktır. Bu anlamda kanunilik ilkesini ve giderek hukuk devletini de doğuran anayasalar, Burjuva Demokratik Devrimi ürünü olarak 18. yüzyılın sonlarından itibaren toplum sözleşmesi olarak ortaya çıkmış olup 19. ve 20. yüzyıllarda tüm dünyaya yayılmışlardır. 2. Anayasanın değiştirilmesi. 1982 Anayasası'nın 175. maddesine göre anayasanın bir hükmünün değiştirilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM üye tam sayısının en az 1/3'ünün teklifte bulunması gerekmektedir. Teklifin TBMM'de kabul edilmesi ise üye tam sayısının en az 1/5'ü ya da 2/3 çoğunluğunun kabulüyle mümkündür. Anayasa değişikliğinin TBMM tarafından 1/5'ten daha fazla ancak 2/3'ten daha az bir oyla kabul edilmesi halinde bu değişikliğin tamamlanabilmesi için ayrıca halk oylamasına sunma ve halk oylamasında da kabul edilmesi zorunluluğu vardır. Meclisin 3/2 çoğunlukla kabul ettiği anayasa değişikliğinde ise halk oylaması Cumhurbaşkanı'nın takdirine bırakılmıştır. Cumhurbaşkanı isterse bu değişikliği imzalar ve böylece değişiklik tamamlanır. İsterse halk oylamasına sunabilir. Birinci halde halk oylaması zorunluyken ikinci halde isteğe bağlıdır. Katı anayasalar zor değişmenin yanında bazen hiç değişmeyecek kurallar da içerir. Değişmeyecek olan bu kurallar genellikle devletin yapısına ve devlet şekline ilişkin kurallardır. 1982 Anayasası'nda yer alan nitelikleriyle birlikte Cumhuriyet'in devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunun değişmezliği ilkeleri de devlet şekli ve yapısıyla ilgilidir. Bunun yanında Kurtuluş Savaşı sırasındaki konumu ve tarihi ağırlığından dolayı başkentin Ankara olduğu ile 12 Eylül öncesi olaylara tepki olarak da Milli Marş'ın İstiklal Marşı olduğu ve bayrağın şekli ile dilinin Türkçe olduğu anayasanın değiştirilemeyecek olan maddeleri arasına alınmıştır. 3. Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı. Anayasa adı üzerinde öbür yasaların üstünde onlardan daha genel ve kapsayıcı, onlara kaynaklık edip çerçeve çizen, devletin hukuk düzeninin çatısını kurarak diğer kurallara dayanak olan bir temel yasadır. Anayasa kuralları bir devletin hukuk düzenine ilişkin genel soyut ilkeler koyar. Hukuksal çerçeveyi belirler. Böyle olunca bir hukuk düzeninde anayasa kurallarını somutlaştıran ve kişilere uygulanabilir hale getiren başka hukuk kurallarına da ihtiyaç vardır. Sırasıyla kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler bu kurallara örnek gösterilebilir. Bu kurallar bütünü aşağıdan yukarıya hiyerarşi içerisinde en üstte anayasa olmak üzere devletin hukuk düzenini oluşturur. Kurallar hiyerarşisi kademelenmesi içerisinde alttaki kurallar varlığını üstteki kurallardan alır. Başka bir deyimle alttaki kurallar hiyerarşi içerisinde üstteki kurallara ve sonuçta bütün kurallar anayasaya uygun olmak zorundadır. Nitekim kanunlar anayasaya aykırı olamaz hükmü bunun ifadesidir. Buna anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı diyoruz. Anayasanın bu maddi üstünlüğünün yanında yapılması ve değiştirilmesinde farklı ve zor usullerin benimsenmesi dolayısıyla şekli üstünlüğü de vardır. Kaldı ki, devletin temel organları, millete ait egemenliği, anayasanın koyduğu esaslara göre kullanılabilecektir. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacaktır. Bütün bunlardan dolayı da anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Anayasa, bu üstünlük ve bağlayıcılığı soyut olarak bırakmamış, ayrıca bu kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen Anayasa Mahkemesi kurarak yaptırıma bağlamış ve somutlaştırmıştır. B. Kuvvetler ayrılığı ilkesi. Egemenliğin kullanılması dediğimiz devlet faaliyetleri ilk çağdan bu yana bu faaliyetlerin birbirine benzerlik özelliklerine göre 3 gruba ayrılır. Bunlar yasama, yürütme ve yargılamadır. Yasama. Toplumda geleceğe yönelik planları yapmak, ilkeler koymak, sosyal ilişkileri düzenleyecek hukuk kuralları oluşturmak ve günümüzde özellikle kanun yapma faaliyetleridir. Yürütme, kanunları uygulama faaliyetidir. Yargı, kanunların uygulanmasını denetlemek ve toplum içerisindeki uyuşmazlıkları çözme faaliyetidir. Kuvvetler ayrılığı, nitelik bakımından birbirinden farklı bu üç faaliyetin ayrı ayrı organlarca kullanılmasıdır. Bunun temelinde Montesquieu'nun ezeli tecrübeyle sabittir ki gücü elinde bulunduran her kim olursa onu kötüye kullanmaya eğilimlidir ve bir sınırla karşılaşıncaya kadar da kötüye kullanmaya devam eder. Bu insan olmanın bir zaafıdır. Güç ancak bir karşı güçlü durdurulabilir düşüncesi yatar. Buna göre devletin egemen gücünü sınırlayacak başkaca güç olmadığına göre yapılması gereken egemen gücü niteliklerine göre yasama, yürütme ve yargı şeklinde bölerek bunların birbirini durdurmasını sağlamak olmalıdır. Bu ayrımın asıl fonksiyonu bu üç yetkinin aynı organda toplanıp kötüye kullanılmasını, hak ve hürriyetlerin çiğnenmesini önlemektir. Başka bir ifadeyle bu üç yetkiyi ayrı ayrı organlara vererek aynı zamanda üç organı karşılıklı birbirine denetleterek yetkilerin kötüye kullanılmasını engellemek böylece hak ve hürriyetleri güvence altına almaktır. Türkiye'de önce 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla arkasından 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla anayasasıyla Kuvvetler Birliği ilkesi benimsenmiştir. Bu doğrultuda yasama, yürütme yetkileri, hatta istiklal mahkemelerinin görev alanına giren konularda yargı yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanmıştır. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla, anayasasıyla, fonksiyonlar ayrılığı ile biraz yumuşatılmışsa da yine Kuvvetler Birliği ilkesi esas alınmıştır. 1961 Anayasası ile Kuvvetler Birliği'nden kuvvetler ayrılığına geçilmiş ise de yasama ve yürütme arasında eşitlik değil, meclisin üstünlüğüne dayalı bir kuvvetler ayrılığı söz konusudur. Türkiye'de kuvvetler ayrılığına tam anlamıyla geçiş 1982 Anayasası ile olmuştur. Nitekim 1982 Anayasası, kuvvetler ayrılığı ilkesine başlangıcın 4. paragrafında yer vererek bu ilkeyi Cumhuriyet'in değişmez nitelikleri arasına katmıştır. Anayasaya göre kuvvetler ayrımı, devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliğidir. Bu tanım, öğretide parlamenter rejimin temelini teşkil eden yumuşak kuvvetler ayrılığı olarak ifade edilmektedir. Ancak siyasi parti olgusu günümüzde kuvvetler ayrılığı ilkesinin işlevini önemli ölçüde aşındırmıştır. C. Egemenliğin kaynağı bakımından devlet şekilleri. Aristo'dan beri devlet şekilleri egemenliğe sahip olanların sayısına göre de isimlendirilmiştir. Klasik ayrıma göre egemenliğin kaynağı bakımından devlet şekilleri monarşi ve cumhuriyet olarak isimlendirilir. 1. Monarşi. Monarşilerde egemenliğin kaynağı tek kişidir. Monarkın tahta geçiş usulüne göre seçimli ya da ırsi monarşi şeklinde olabilir. Seçimli monarşide monark hanedan içinden seçilir ve egemenlik monarkın kendini seçenlerden aldığı bir yetki değil, esasen kendisine ait olan asli bir haktır. O, devletin asli ve birinci derecede tek organıdır. Irsi monarşilerde ise monark, bu makama bir soya mensup olmak nedeniyle otomatik olarak geçer. Monarşiler, monarkın yetkilerinin sınırlı olup olmamasına göre mutlak ya da meşruti monarşi olarak isimlendirilirler. Mutlak monarşide monarkın yetkileri sınırsızdır, onu bağlayan bir organ ya da anayasa yoktur. Meşrutiyet öncesi Osmanlı Devleti buna örnek gösterilebilir. Meşruti monarşide ise monarkın yetkileri anayasa ile sınırlanmıştır. Monark devletin tek organı değildir. Milletin temsilcilerinden oluşan parlamento ile birlikte egemenliği anayasanın verdiği yetkiler çerçevesinde kullanılan organlardan biridir. Osmanlı Devleti'nde 1. ve 2. Meşrutiyet dönemleri buna örnek olarak gösterilebilir. Monarşilerin bazılarında egemenliğin kaynağı ilahidir, yani tanrıdır. Egemenliği kullanan monark, gerçekte tanrı emirlerini yeryüzünde gerçekleştirendir. Bu tür monarşilere teokratik monarşi denir. Diktatörlükler de çoğu kez egemenliğin zorla ele geçirildiği bir monarşi türüdür. 2. Cumhuriyet. Cumhuriyet, klasik olarak egemenliğin bir kişiye, monark, ait değil, dar ya da geniş bir topluluğa ait olması ve devlet organları ile eğer var ise devlet başkanının bu topluluk tarafından seçilmesidir. Egemenliğin sahibi kabul edilen topluluk belirli bir sınıftan ibaret ise devlet organlarını bu sınıf seçiyorsa bu tür cumhuriyetlere aristokratik yeni seçkinler cumhuriyeti denir. Egemenliğin sahibi halk dediğimiz geniş bir topluluk ise ve başta devlet başkanı olmak üzere egemenliği kullanan tüm devlet organları doğrudan ya da dolaylı olarak halk tarafından seçiliyorsa buna da demokratik cumhuriyet denir. Geniş anlamda cumhuriyet yaklaşımı, cumhuriyet ve demokrasi kavramlarını adeta özdeşleştirmektedir. Oysa tarihte ve günümüzde bu ikisi arasında zorunlu bir bağ görülmez. Bunlar birbirine eşitlenemez ya da indirgenemez. Demokrasist cumhuriyetler olduğu gibi, Latin Amerika, Asya, Afrika, Orta Doğu ülkeleri, sosyalist rejimler gibi sınırlı, meşruti, anayasal, monarşi şeklinde demokrasiler de Büyük Britanya, Kuzey Avrupa ülkeleri, Japonya, İspanya, Hollanda gibi vardır. Nasıl cumhuriyet her zaman demokrasi demek değilse, monarşi de her zaman demokrasi karşıtlığı değildir. Dolayısıyla demokrasi ile cumhuriyeti birbirine karıştırmamak gerekir. Cumhuriyet bir şekil, demokrasi ise içerik unsurudur. İngiltere'de olduğu gibi demokratik olmak mutlaka cumhuriyet olmayı gerektirmez. Ama günümüzde gerçek cumhuriyet olmanın birinci ve vazgeçilmez koşulu demokratik devlet olmaktır. Nitekim anayasada cumhuriyetin nitelikleri arasında demokratik olma da sayılmıştır. Türk devriminin ortaya çıkardığı cumhuriyetçilik anlayışı sadece saltanatın reddi ve devlet başkanının seçimle iş başına gelmesi anlamındaki dar anlamda cumhuriyetçilik değil, egemenliğin bütünüyle millete ait olduğu ve onu millet adına kullanacak tüm organların seçimle oluşturulduğu geniş anlamda yani demokratik cumhuriyetçiliktir. Öte yandan Türkiye'ye özgü anlamıyla cumhuriyetin hem dar hem de geniş anlamda cumhuriyet kavramlarını kapsamakla birlikte bunların çok ötesinde boyutları bulunan bir kavramlar bütünü olduğu da belirtilmelidir. Türkiye'ye özgü anlamıyla cumhuriyet, devleti ve toplumu bütün olarak dönüştürme ve çağdaşlaştırma amacını güden bir tarihsel olguyu Türk devrimini anlatır. Türkiye'de bu anlamda cumhuriyet fikri Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerinde oluşturulmuş ve 23 Nisan 1920'de TBMM'nin kurulmasıyla fiilen uygulanmaya başlamıştır. 1921 anayasasıyla da adı konmamış olmakla birlikte hakimiyet bila kaydı şart milletindir denilerek milli egemenlik ve cumhuriyetçilik hukuken anayasaya girmiştir. 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilanı ile ise zaten fiilen ve hukuken var olan cumhuriyetin adı konulmuş ve cumhurbaşkanlığı kurumu oluşturulmuştur. 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında da Türkiye devletinin bir cumhuriyet olduğu açıkça ifade edilmenin yanında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve millet egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır, egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmaz gibi ilkelerle de bunun demokratik bir cumhuriyet olduğu vurgulanmıştır. Hatta 1961 ve 1982 anayasaları demokratik olmayı cumhuriyetin nitelikleri arasında saymıştır. 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında yer alan devlet şeklinin cumhuriyet olduğunun değişmezliği ilkesinin temel amacı ise cumhuriyete verilen değerin yanında saltanatın ve hilafetin kaldırılmasından sonra tekrar geriye dönüş özlemleri olan çevrelere karşı tedbirli olmak geleneğinin sürdürülmesidir. 2. Cumhuriyetin nitelikleri. 1982 Anayasası sadece Türkiye Devleti bir cumhuriyettir diyerek cumhuriyeti soyut olarak ifade etmekle yetinmemiş, anayasanın ikinci maddesinde cumhuriyetin nitelikleri de açıklayarak somutlaştırmıştır. Anayasaya göre, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Her ne kadar anayasanın ikinci maddesinde cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılmamışsa da, eşitlik de bunlardan ayrı düşünülemeyecek bir temel ilkedir. Kanun önünde eşitlik, anayasanın 10. maddesinde herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gösterilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile mağlul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar biçiminde yer alır. Eşitlik ilkesi, aynı ya da benzer statü ya da durumda olanlara aynı ya da benzer işlem yapılması anlamına gelir. Bu nedenle eşitlik ilkesi herkesin her konumda eşit olacağı mutlak bir eşitlik olarak anlaşılamaz. Başka bir deyimle, haklı neden olmadan ayrımcılık yasağını ifade eder. A. Başlangıç ve hukuki değeri. Anayasanın başlangıcı, anayasanın yapıldığı sosyal ve siyasal ortamla anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirtir. Anayasanın yapılış sebeplerini ve temel felsefesini açıklayan ve çoğu zaman edebi bir üslupta yazılmış soyut değerlendirme ve temennileri içerir. Bu nedenle de başlangıç bölümünden somut, uygulanabilir kurallar çıkarmak kolay değildir. Ancak 1982 Anayasası tıpkı 1961 Anayasası gibi başlangıcı anayasa metninden saymıştır. Bunun anlamı, başlangıçtaki kural ve ilkelerin de anayasa metnindeki kurallar gibi bağlayıcı hukuki değere sahip olduğudur. Ancak soyut ilkeler ve temenniler içerdiğinden başlangıç hükümleri somut olayda doğrudan uygulanabilirlikten çok pozitif anayasa kurallarının yorumlanmasına katkısı açısından hukuki değer taşır. Anayasada yer alan toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet gibi kavramlar ise soyut olmaktan da öteye ulaşılacak amaç, ide niteliğindedir ve daha çok siyasi takdir alanına girer. Bu nedenle somut bir hukuki tanıma kavuşturmak çok zordur. Dolayısıyla bu kavramlara mahkemelerce hukuki değer atfedilmesi pek de isabetli olmayacaktır. B. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet. 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da milliyetçilik, özellikle sömürge altındaki toplumlara yabancı boyunduruğuna karşı direnme gücü veren bir akım olarak benimseniyordu. Milliyetçilik, bir toplumda ırk, din ve din birliğinin ötesinde bağımsızlığa kavuşmak inanç ve bilinci anlamını taşıyordu. Bu, milliyetçiliğin dışa dönük yönüydü. İçeride de daha demokratik bir düzene geçişin itici gücü olmuştur. Böylesi bir milliyetçilik anlayışı Türk toplumu için Kurtuluş Savaşı döneminde, daha sonra da diğer 3. Dünya ülkelerinin çoğunda bu olumlu etkisini göstermiştir. Buna karşılık milliyetçilik, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak özellikle Batı Avrupa'da emperyalizmin, saldırganlığın başlıca kışkırtıcısı olarak kullanılmaya da başlandı. Bu kez genişlemek, yeni sömürge pazarları kapmak isteyenler toplumların milliyetçilik duygularını işleyip kamçılayarak onları birbirine karşı kışkırtmaya çalıştılar. Böylece milliyetçilik bu defa barışa ve insancıl davranışlara göre gerici, yani olumsuz niteliğe bölündü. Nitekim 2. Dünya Savaşı'nı başlatan Almanya ve İtalya'daki ırkçı, nasyonel sosyalist ve faşist rejimler de kendilerini milliyetçi olarak adlandırıyorlardı. Günümüzde milliyetçilik sosyolojik anlamıyla millet düzeyine gelmiş bir topluluğa aidiyet duygusunu ifade ederken, hukuki anlamıyla milliyet, bireyi devlete bağlayan vatandaşlık bağını anlatmaktadır. Türkiye'de 1924 Anayasası'na 1937 değişikliğiyle giren milliyetçilik ilkesi, milliyetçilik kavramının batıdaki bu değişik ideolojik yorumlarından dolayı tartışmalara yol açmamak için 1961 Anayasası yapılırken anayasanın madde metinleri içine alınmamış, bu ilkeye ne anlama geldiğinin açıklamasıyla birlikte başlangıç bölümünde yer verilmiştir. Anayasa metninde ise milli devletten söz edilmiştir. 1982 Anayasası, Türk milliyetçiliği ve milli devlet deyimlerinin her ikisine de yer vermemiş, gerek başlangıcında gerek ikinci maddesinde Atatürk milliyetçiliğinden söz etmiştir. Ancak milli devlet ilkesi sözcük olarak yer almamış ise de, Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür denilerek, yine devletin tek yapılı, yani milli devlet olduğu ifade edilmiş, hatta bu ilke devletin başkenti, bayrağı, milli marşı ve dili anayasaya ve üstelik anayasanın değiştirilemeyen hükümleri arasına alınarak daha da güçlendirilmiştir. Atatürk milliyetçiliğinin ne olduğu hakkında anayasanın başlangıcında ve metninde somut bir tanım yoktur. Başlangıçta yer alan ilkelerin sentezinden, Atatürk milliyetçiliğinden ne anlaşıldığını açıklığa kavuşturmak da oldukça zordur. Atatürk ilke ve inkılapları ile birlikte değerlendirdiğimizde Atatürk milliyetçiliği, Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı, birlikte yaşama istek ve bilincine sahip insanların ırkçılığa ve saldırganlığa karşı akılcı, çağdaş, medeni, ileriye dönük, demokratik, birleştirici, insani ve barışçı bir hayat anlayışı olarak değerlendirilmelidir. C. Laik devlet. Atatürk ilke ve inkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli laiklik üzerine kuruludur. Çünkü laik olunmadan diğer ilke ve inkılaplar zaten varlık kazanamaz. Laiklik, klasik tanımıyla dini inanışların insanlara eşit davranılmasını engellememesi, giderek devletin resmi bir dini olmaması ve hukuk kurallarının dinden arındırılması, kısaca din, vicdan ve ibadet hürriyetiyle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlanır. Bu anlamda laiklik konusunda Batı'da fazlaca zorluk çekilmemiştir. Çünkü İsa'nın "Benim krallığım bu dünyada değildir" söylemi ve Hristiyanlıkta "Sezar'a ait olanı Sezar'a, Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya verin" anlayışıyla zaten başından beri teorik olarak yeryüzü ve gökyüzü iktidarları ayrılmıştı. Böylece Hristiyan toplumlarında kilise ve devlet gerek teşkilat olarak, gerek işlev olarak ayrıydı. Yani özünde laikti. Bunu Rönesans, Reform ve Aydınlanma çağı değerleri pekiştirmiştir. Oysa İslam dini tam aksine yeryüzü işlerini, yani devletin hukuk düzenini de kurallara bağlamak amacını güder. Din ve devlet işlerini kaynaştırır. Bu nedenle İslam toplumlarında ve Osmanlı İmparatorluğunda din ve devlet başından beri gerek teşkilat olarak gerek işlev olarak iç içe olmuşlar, kaynaşmışlardır. Nitekim saltanat ve hilafet makamı hep aynı kişiye ait olmuştur. Bu durum karşısında Türkiye'ye özgü anlamıyla cumhuriyet gibi bir Türk laikliğinden de söz edilebilir. Bu nedenle Türk toplumunun laikleşebilmesi için Kurtuluş Savaşı sonrasında Batı'daki laiklik ilkesine bir unsurun daha eklenmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu da dinin toplumsal yaşamdaki işlevinden sıyrılıp vicdanlara itilmesi, kişilerin iç dünyalarından dışarı taşmayan bir inançlar bütünü sayılmasıdır. Atatürk'ün devrimlerle uygulamak istediği laiklik, dini toplumsal olmaktan çıkarıp kişiselleştirmek, yani Tanrı ile kişi arasına yöneltmek ve böylece toplumu da laikleştirmektir. Bu amaca ulaşabilmek için de Türkiye'de yine Batı'dakinin aksine dinin ayrı bir teşkilat kurmasına olanak verilmemiş, din işlerinin bir kamu hizmeti olarak devletin bir idari teşkilatı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülmesi uygun görülmüştür. Bunun sonucu olarak devlet işleri dinden ayrılmış fakat din işleri devletten ayrılmamış, devletin gözetimi ve denetimi altına girmiştir. Türkiye'de laiklikle bağdaşmayan unsurların ayıklanmasına, önce 1922'de saltanat ve hilafetin ayrılmasıyla başlanmış, arkasından 1924'te hilafet makamı kaldırılmış, 1928'de devletin dini İslam'dır kuralı anayasadan çıkarılmıştır. 1937'de de laiklik ilkesi anayasaya alınmıştır. 1961 ve 1982 anayasaları da bu statüyü gerçekleştirerek korumuştur. 1982 Anayasası 2. maddesinde laikliği devletin nitelikleri arasında sayarken, 24. maddesi ile de din ve vicdan hürriyetine yer vermiştir. Anayasaya göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Bu hürriyet, herkesin dilediği dini inanç ve kanaate sahip olabileceğini ifade ettiği gibi, dilerse hiçbir dini inanca sahip olmama hürriyetini de içerir. Böylece anayasa, din ve vicdan hürriyetini mutlak şekilde kabul etmiş oluyor. Buna karşılık anayasa, ibadet hürriyetinin diğer hak ve hürriyetler gibi bazı sınırlar içinde kullanılabileceğini düzenlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine özgü laiklik anlayışı, bunu korumak için kendine özgü önlemler almayı da zorunlu kılmıştır. Bu konuda anayasada alınan ilk önlem, devletin din eğitim ve öğretimini gözetimi ve denetimi altına alması, hatta bir ölçüde doğrudan doğruya üstlenmesidir. Anayasaya göre, din ve ahlak eğitimi ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din, eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Şüphesiz, anayasanın laikliğin korunması için aldığı en etkili önlem, devletin temel yapısı ve hukuk düzeninin dini kurallara dayandırılmasını engellemek için koyduğu yasaklardır. 24. maddeye göre, kimse devletin sosyal, ekonomik veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Yine bunlara ek olarak anayasaya göre din ve mezhep ayrımı yapılamaz. Anayasadaki temel hak ve hürriyetler din ve mezhep ayrımına dayalı bir devlet kurmak amacıyla kullanılamaz. Siyasi partilerin tüzük ve programları laik cumhuriyet ilkesine aykırı olamaz. Ayrıca Türkiye'de laiklik, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ve onların sentezinden oluşan Atatürkçü kültürle toplumun laikleşmesine, çağdaşlaşmasına doğru bir süreçtir. Bu nedenle de inkılap kanunları ile Atatürk, kültür, dil ve tarih yüksek kurumu anayasal güvence altına alınmışlardır. Birinci ayrımın sonu sayfa 18.